İbraniler 11. bölüm 2. ayette "Atalarımız bununla Tanrı'nın beğenisini kazandılar" der. Atalar kimlerdir? Atalar 3 gruptan biri olabilir. Sadece bir grup ihtiyar olabilir. Ya da İncil'deki inanlılar topluluğundaki ihtiyar görevi yapan birinden de söz ediliyor olabilir. Elçi Paulus'un genç Titus'a inanlılar topluluklarına ihtiyarlar atamasını söylediğini hatırlıyoruz. Ya da son olarak atalar eski antlaşma kutsallarından söz ediyor olabilir. İbraniler 1. bölüm 1. ayette kutsallardan söz edilmişti. Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi diyor. Atalar burada ihtiyarlardır. Bu eski antlaşma kutsalları Tanrı'ya inandılar ve onlar için bu karanlıkta bir atlayış ve umarım değildi. İmanları kanıtlar üzerinde kurulmuştu. Nuh bir gemi inşa etti ve bunu da imanla yaptı. Ne tür bir imandır bu? Sadece bir rüya mıydı? Hayır, Tanrı ona bol bol kanıt vermişti. Çünkü Nuh uzun yıllar boyunca Tanrı yolunda yaşadı. Günümüzde birçoğumuzun yaşadığı sorun bir kriz olduğunda ve bizlerin Tanrı'ya güvenmemiz ve ona sarılmamız gerektiğinde bunu yapmamaktır. Bunu her zaman yapmadığımızdan bizim için o denli yeni bir deneyimdir ki yapılması zordur. Ancak eğer güneş parlarken Tanrı'ya güvenmeyi öğrenirseniz, gökyüzünde kara bulutlar olduğunda ve yaşamın fırtınalarından birinde olduğunuzda ona güvenmek daha kolay olur. Atalar Tanrı'nın beğenisini kazandılar diyor. Harika insanlar oldukları için mi acaba Tanrı'nın beğenisini kazandılar? Hayır. Tanrı'ya inandıkları için bu oldu. Bence İbrahim harika bir insandı. Büyük bir olasılıkla günümüzdeki en iyi Mesih inanlısından daha iyiydi. Dünyasal insanlar bile onu çok farklı bir birey olarak görüyorlardı ama bizlere İbrahim'in Tanrı'ya imanla inandığı söylenir. Yaratılış 15. bölüm 6. ayette Avram Rab'be iman etti, Rab bunu ona doğruluk saydı diyor. Tanrı onu yaptığı iyi işlerden ya da sevaplarından ötürü değil, Tanrı'ya inandığı için doğru saydı. Atalar Tanrı'nın beğenisini kazandılar ve bunu da imanla yaptılar. Günümüzde Tanrı bizlerin sadece imanla kurtulmamızı değil, aynı zamanda imanla yaşamamızı istiyor. Mesih bizleri kurtarmak için burada öldü. Geriye dönüp ona imanla bakıyoruz. Şimdi her gün imanla yaşıyoruz. Ona, diri Mesih'e bakıyoruz. Bu tam şimdi içindir. Bugün alışverişe mi çıkıyorsunuz? İşe mi gidiyorsunuz? Okula ya da sosyal bir etkinliğe mi katılacaksınız? O zaman Rab İsa Mesih'e imanla gidin. Görünen şeylere dayanarak değil. İmanla yaşarız. Tanrı bu hayatı böyle yaşamamızı ister. İbraniler 11. bölüm 3. ayette evrenin Tanrı'nın buyruğuyla yaratıldığını, böylece görülenlerin görünmeyenlerden oluştuğunu iman sayesinde anlıyoruz der. Bu evrenin ortaya çıkışı hakkında iki açıklama bulunur. Bunlardan bir tanesi varsayım, diğeri de vahiydir. İmanla vahiyi kabul ediyoruz ve dostum varsayımı da imanla kabul edersiniz. Varsayımın birçok teorisi vardır ve birçoklarından da şu anda vazgeçilmiştir. Şu anda geçerli olan teori evrimdir. Ama evrimin de modasının geçtiği söylenmektedir. İman etmeyen birinin tutunabileceği en iyi şey budur. Ama sadece bir varsayımdır ve buna inanmak için çok imanı olması gerekir. İman sayesinde anlıyoruz ki evren Tanrı'nın buyruğuyla yaratıldı diyor. Bu aslında çağlar Tanrı'nın sözüyle oluştu diye de tercüme edilebilirdi. Tanrı sözünün diri ve etkili iki ağızlı kılıçtan keskin olduğu söylenmiştir. Tanrı sözü atom ya da hidrojen bombasından daha güçlüdür. Birisi atom bombasının 3 boyda olduğunu söylemişti. Büyük, daha büyük ve herkes nerede? Tanrı sözü bundan daha da güçlüdür. Çünkü Tanrı sözü insanların yaşamlarını değiştirme gücüne sahiptir. Ve siz ve ben Tanrı sözüne geldiğimizde onun evrenin başlangıcıyla ilgili bildirilerini ya kabul ederiz ya da reddederiz. Başlangıçta Tanrı gökleri ve yeri yarattı. Bu vahidir. Ya Tanrı'ya ya da varsayımlara inanacağız. Bana evrimin bilimsel olduğunu söylemeyin. Bilimsel değildir. Eğer bilimsel olsaydı bütün bilim adamları aynı görüşte olurlardı ama aynı görüşte olmadıkları kesin. Günümüzde pek çok bilim adamı evrime tapınma huyundan vazgeçiyor. Evrim teorisinde o denli büyük hatalar görülüyor ki ondan uzaklaşıyorlar. Ya Tanrı'ya inanırsınız ki bu vahidir ya da varsayıma inanırsınız. İmanın demirinin bir yere atılmış olması gerekiyor. bir müzeyi ziyaret etmekte olan bir gruba rehberlik yapan bir adam hakkında bir hikaye duydum. Müzeyi gezerlerken kemikleri bir araya konmuş bir dinozora geliyorlar. Bir tane kemik bulduklarını ve büyük bir dinozor elde edene dek başka bir sürü kemik yapıp onları birbirine eklediklerini biliyorsunuzdur. Rehber bu dinozor 2 milyon 6 yıllık der. Tabii ki gruptaki insanlar ona hayretle bakarlar ve aralarında cesur olanlardan biri ne demek 2 milyon 6? 6 nereden çıktı diye sorar. Rehber ben 6 yıl önce bu müzeye girdim o zaman 2 milyon yıllıktı. Şimdi 2 milyon 6 yıllık der. Dostum bu fıkra milyonlarca yıl öncesine dayanan bu tarih hesaplamalarının nedenli gülünç olduğunu da gösteriyor. İman evrenin başlangıcı konusunda sağlam bir temeliniz olduğu anlamına gelir. Bilim alanındaki bilgiler arttıkça teorimi değiştirmem gerekmez. Benim teorim uzun zamandan beri aynı. Başlangıçta Tanrı gökleri ve yeri yarattı. Şimdi sıra bireylerin imanını ele almaya geldi. Size Dr. Campbell Morgan'ın konuyla ilgili bir sözünü aktarayım. Yaşam kuşkuyla değil imanla başa çıkılması gereken bir olgudur. Yaşamın hiçbir zaman umutsuzlukla kararmaması ve her zaman umutla aydınlatılması gerekir. Ve yaşam etkinliklerinde sevginin paydaşlıkta pratiğe aktarılması gerekiyor. Bu insanların imanına bakarken bu sözlerin canlandığını göreceğiz. İman bir kutuya konup bakılacak bir elmas gibi bir mücevher değildir. Bu yüzden bu bölüme iman kahramanlarının kataloğu demeyi istemem. Bu erkekler ve kadınlar yaşamının her safhasında, her durumda imanlarını harekete geçirdiler, yaşamlarında etkin olan imandı. İman bir rafta sergilediğiniz bir ürün değildir. İman Tanrı'nın sözüne dayanır. Nuh'un tufanından önce yaşamış olan 3 kişinin deneyimleri aktarılır. Bu kişilerden biri tufanda sağ kaldı ve tufandan sonra da yaşadı. Birincisi Habil'dir ve Habil'de iman yolunu görürüz. Sonra Hanok'ta imanla yürümeyi, imanda yaşamayı görüyoruz. Ve Nuh'ta imanın tanıklığını görürüz. Bu insanlar tufandan önce yaşadılar ve iman o zaman etkindi. Bu insanlar imanla yürüdüler, imanla yaşadılar ve imanla kurtuldular. Bu noktada Habil'in imanına bakalım. Habil'le birlikte Tanrı insanların kendisine sadece imanla yaklaşabileceğini ve kurtuluşun Mesih'e imanla olduğu ilkesini verir. Sadece İbrahim değil, Hanok da Mesih'in gününü görüp sevindi. İbraniler 11. bölüm 4. ayette Habil'in Tanrı'ya Kain'den daha iyi bir kurban sunması iman sayesinde oldu. İmanı sayesinde doğru biri olarak Tanrı'nın beğenisini kazandı. Çünkü Tanrı onun sunduğu adakları kabul etti. Nitekim Habil ölmüş olduğu halde iman sayesinde hala konuşmaktadır diyor. Yaratılış kitabına adları Habil'le Kain olan bu iki gencin öyküsüne dönmek istiyorum. Habil'in tam olarak Kain'in sahip olmadığı neye sahip olduğunu da görmenizi isterim. Bu iki genç arasındaki fark neydi? Yaratılış 4. bölüm 1. ayette Adem karısı Havva ile yattı. Havva hamile kaldı ve Kain'i doğurdu. Rabbin yardımıyla bir oğul dünyaya getirdim dedi. Gerçekte söylediği Rab'den adamı aldımdı. Hangi adamdan burada söz edilir? Tanrı Havva'ya soyundan birisinin kadının zürriyetinin geleceğini açık bir şekilde bildirmişti. Tanrı şeytana hitaben Yaratılış 3. bölüm 15. ayette seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başına ezecek, sen onun topuğuna saldıracaksın demişti. Ama Adem ile Havva günaha karşı mücadelenin bu kadar uzun süreceğini bilmiyorlardı. İlk oğullarının şeytanı yenilgiye uğratacak kişi olduğunu düşünmüşlerdi ama Kain kurtarıcı değil bir katildi. Yaratılış 4. bölüm 2. ayette daha sonra Kain'in kardeşi Habil'i doğurdu. Habil çoban oldu, Kain ise çiftçi diyor. Burada durup çocuklar arasında bir kıyaslama yapmamız gerekir. Çünkü Adem ile Havva'nın oğulları ve kardeş oldukları halde aslında birbirlerine taban tabana zıttılar. Dr. Henry Rimmer onların ikiz olduğunu düşünüyordu. Ben ikiz olduklarını düşünmüyorum ama günümüzdeki ikizlerden daha çok birbirine benzediklerini düşünüyorum. Örneğin günümüzde bir ailede iki oğul var ve iki oğul harika ve dürüst birer çocuk olabilir. Okula gider, bütün derslerinde pek iyi alır, üniversiteye gider ve bir meslek sahibi olur. Belki de doktor ama diğer çocuk okulda başarılı olmaz ve sonunda okulu bırakır. İçki içmeye, uyuşturucu kullanmaya başlar ve başı derde girer. Bu durumu nasıl açıklayabiliriz? Psikologlar Mendel'in teorisine göre başarılı gencin anne tarafından bir atasına çektiğini, diğer gencin ise babasının tarafından bir atasına çektiğini söylerler. Sık sık yapılan açıklama budur ama bu yöntemi Habil'le Kain için kullanamazsınız. Habil'le Kain'in ataları kimlerdi? Büyük anne ve büyük babaları yoktu. Bu iki çocuk arasındaki farkı açıklamak için kalıtım açıklamasını kullanamazsınız. Bence birçok bakımdan birbirlerine benziyorlardı ve birçok bakımdan da aynı davranıyorlardı ama farklıydılar. Habil ile Kain arasındaki fark konusunda çevre açıklamasına da dayanamayız. Günümüzde birçok kişi insanlar arasındaki gerçek farkın çevreden ileri geldiğini düşünür. Eğer çevreyi düzenleyebilirsek herkesin iyi olacağını söylerler. Eğer gecekonduları yok edip İnsanları iyi evlere koyabilirsek insanlar daha iyi olacaklardır bu teoriye göre. Ancak her zaman böyle olmaz. Bu iki çocuk aynı çevrede yetişmişlerdi. Habil ile Kain'inki kadar iki çocuk için aynı olan bir ev düşünemiyorum. Yaratılış 4. bölüm 3. ayete geldiğimizde günler geçti, bir gün Kain toprağın ürünlerinden Rabbe sunu getirdi der. Burada günler geçti derken bu günlerin sonunda anlamındadır. Bence Sep günüydü. Çünkü bu çocuklar ilk yaratılışa, eski yaratılışa aittiler. Belirli bir zamanları vardı. Sonra Kain getirdi diyor. Getirdi sözcüğü belirli bir yere getirdiği düşüncesini taşımaktadır. Yaratılış 4. bölüm 4 ve 5. ayetlerde Habil'de sürüsünde ilk doğan hayvanlardan bazılarını, özellikle de yağlarını getirdi. Rab Habil'i ve sunusunu kabul etti. Kain de sunusunu ise reddetti. Kain çok öfkelendi, suratını astı diyor. Bu iki sunu arasındaki fark nedir? Her ikisi de Tanrı'ya itaat içinde gelmemiş miydi? Hayır, gelmediler. Tanrı onlara bir kurban, bir kuzu getirmelerini vahiy yoluyla açıklamıştı. Ve o kuzu Mesih'e işaret ediyordu. Belki birisi çıkıp yaratılışta böyle bir şey yazmadığını söyleyebilir. Hayır, yazmaz ama İbraniler 11. bölümde yazar, Habil'in Kain'den daha iyi bir kurban sunmasının iman sayesinde olduğunu söyler. Bunu nasıl yaptı? Çünkü imanla geldi. İman nedir? Yine bakalım. İman Tanrı sözünü işitmekle gelir. Habil Tanrı'dan bir vahiy almıştı. Kain de aldı. Her ikisi de aynı ailenin bireyleriydiler ama Kain bunu dikkate almadı ve kendi istediği şeyi, toprağın ürününü kendi ürettiği şeye getirdi. Yani karşımızda kendi işlerini Tanrı'ya getiren ilk adamı buluruz bu durumda. Birçok insan Tanrı'ya hala aynı yolla, yani işlerle geliyor. İşte efendim birçok şey yapmışlar. Kain kendi yetiştirdiği ürünleri getirmişti ama Habil bir kuzu getirip kesti. Eğer orada olsaydınız Habil kardeş neden bir kuzu getirdin diye sorabilirdiniz. O da Tanrı böyle buyurdu diyecekti o zaman. Sence o küçük kuzu senin günahını yok ediyor mu diye de sorardık. Tabii ki etmiyor diye yanıt alacaktı. Tanrı'nın kuzuyu getirmemi buyurduğunu söyledim. Anneme soyundan kurtarıcı olarak birisinin geleceğini söyledi ve kuzu da o kişiye işaret ediyor. Kurtarıcının geleceği zamanı bekleyerek imanla geliyorum demesi gerekirdi. Başlangıçta Tanrı kendisine giden yolu açıkça bildirdi. Kan dökülmeden günahların bağışlaması olmaz. Tanrı'ya günahkar olduğumuzun ve günahlarımızın cezasının ödenmesi gerektiği temeline göre yaklaşırız. Küçük bir kuzunun kesilmesinin nedeni buydu. O küçük kuzu günahı yok edemezdi ama dünyanın günahını yok eden Tanrı kuzusu olan Mesih'in gelişine işaret ediyordu ve imanla sunulmuştu. Habil'in sunusu Mesih'e işaret ediyordu ve Habil imanla geldi. İşte kurtuluşun yolu budur dostum. Tanrı ta başlangıçta yolu çok açık bir şekilde bildirmiştir. Günümüzde insan yabancı, yolcu ve akılsız olduğu halde bu konuda yanılmaması gerekir. Tanrı bize çok açık bir şekilde bunu bildiriyor. Kendisine giden yol Mesih'tir. Tanrı onu bizim günahlarımız için ölmek üzere verdi. Bu yüzden Habil bizler için iman yolunu aydınlatır. Bu kan serpilmiş yoldur, Mesih olan yoldur. Bir başka iman adamını görüyoruz. Bu da Hanok'tur. Hanok'un imanına bakalım. Şimdi Hanok'a geldik ve onda iman yürüyüşünü yine görüyoruz. Eğer Mesih aracılığıyla Tanrı'ya gelirseniz o zaman onunla yürümeniz gerekir. Bundan sonra inanlının yürüyüşü, yani yaşayışı önemli bir hal alacaktır. İbraniler 11. bölüm 5. ayette iman sayesinde Hanok ölümü tatmamak üzere yukarı alındı. Kimse onu bulamadı çünkü Tanrı onu yukarı almıştı. Yukarı alınmadan önce Tanrı'yı hoşnut eden biri olduğuna tanıklık edildi diyor. Hanok'tan söz edildiğini ilk kez Yaratılış 5. bölümde görüyoruz ve bu çok üzücü bir bölüm. Yaratılış 5. bölüm 1. ayette Adem soyunun öyküsü. Tanrı insanı yarattığında onu kendine benzer kıldı diye başlar. Adem'in 130 yıl yaşayıp bir oğul sahibi olduğu ve adını Şit koyduğunu 5. bölüm bize söyler. Sonra Adem ölür ve oğlu Şit yaşayıp bir oğul sahibi olur. Sonra Şit ölür. Adem'de herkes ölür. Çok uzun bir zamandır durum böyle sürüp gitmiştir. Yaratılışın 5. bölümü bir mezarlıkta yürüyüp mezar taşları üzerindeki yazıları okumak gibidir. Gerçekten monotonlaşmaya başlar ama bugün bile insan soyunun üzücü bir öyküsüdür bu. Şimdi içinde yaşadığımız zamanda bile durum böyle. Durumda fazla bir değişiklik olmamıştır. İnsanlar hala ölüyorlar. İnsanın yaşam süresini biraz uzattığımızı biliyorum ama binlerce yıl, hatta sonsuzlukla karşılaştırdığınızda birkaç yılın çok da fazla önemi yok. Ama Yaratılışta Hanok hakkında 5. bölüm 19 ila 24. ayetler arasında şöyle okuyoruz. Hanok'un doğumundan sonra Yeret 800 yıl daha yaşadı. Başka oğulları kızları oldu. Yeret toplam 962 yıl yaşadıktan sonra öldü. Hanok 65 yaşındayken oğlu Metuşalah doğdu. Metuşalah'ın doğumundan sonra Hanok 300 yıl Tanrı yolunda yürüdü. Başka oğulları kızları oldu. Hanok toplam 365 yıl yaşadı. Tanrı yolunda yürüdü, sonra ortadan kayboldu çünkü Tanrı onu yanına almıştı. İşte Hanok'un öyküsü bu. Yaratılış 5. bölüm bizlere bir soy ağacı veriyor ve çok kesin bir çizgiyi takip ederek bunu yapıyor. Bütün bu kişilerin oğulları ve kızları olduğunu okuyoruz ama bizlere onlar hakkında hiçbir şey söylenmemiştir. Sadece bir tek kişi, yani Yaret oğlu Hanok'a dikkat çekilmiştir. Hanok'un 65 yıl yaşadıktan sonra Metuselah adlı bir oğlu olduğunu okuyoruz. Hanok'un başka çocukları da oldu ama belli ki ilk doğan çocuğu buydu. Metuşelah'ın doğumundan sonra Hanok Tanrı yolunda yürüdü. Çocuğun doğumundan önce ne yaptığını bilmiyorum ama Tanrı'yla yürümediği anlaşılıyor. Belli ki belki dikkatsiz bir hayat sürmüştü. İlgisizlik içinde yaşanan bir hayat olabilirdi. Belki de açıkça günah içinde yaşamıştı. Kayıtlar bize bir şey bu noktada söylemez. Metuşelah'ın doğumundan sonra Tanrı'yla yürüdüğü ise yazılmıştır. Bir gün bebeğinin deşiğinin yanına gidip gülümseyen ve kıpırdayan o küçük bebeğe baktı. Bebeğin adı Metuşelah'tı. Bizler Metuşelah'ı her zaman çok uzun sakallı, ihtiyar bir adam olarak hayal ediyoruz ama bu sırada daha küçücük bir bebekti ve Hanok bu bebeğe baktığında sorumluluklarının farkına vardı ve bu onun yaşamını değiştirdi. Tanrı yolunda yürümeye başladı. Birçoğumuz yaşam biçimimizi değiştirmek istemeyiz. Vaiz bile sizi etkileyecek fazla bir şey söylemeyecektir bu konuda. Ama bu küçük bebekler bir tek kelime söylemeseler bile Tanrı'nın adına konuşuyorlar. Oradan buraya gelmişlerdir ve o kadar taze görünürler ki bir şekilde Tanrı'nın bir mesajı gibidirler. Metuşelah'ın Hanok için böyle olduğu kesin. Adamın yaşam biçimi değişti. Kayıtlar bize Metuşelah'tan sonra Hanok'un başka çocuklarının da olduğunu bildirir ama öldüğünü bildirmez. Dikkat edin. Tanrı yolunda yürüdü, sonra ortadan kayboldu. Çünkü Tanrı onu yanına almıştı diyor. Hanok'ta iman yürüyüşünü görüyoruz. İbranilere mektubun yazarı iman sayesinde Hanok ölümü tatmamak üzere yukarı alındı diyor. Yukarı alınmasından önce Tanrı'yı hoşnut eden biri olduğuna da tanıklık edildi diyor. Yaşayışı Tanrı'yı hoşnut etti çünkü kurallar ve düzenlere göre değil, imanla yaşadı. Tanrı'ya inandı ve Tanrı'yı hoşnut eder bir biçimde yaşadı. Sonra Tanrı onu yanına aldı. Ölmedi, yani yukarı alındı. Bu kutsal kitapta kaydı bulunan ilk yukarı alınma olayıdır. Yeryüzünden alınmıştı. Bu arada burada bize ruhsal bir mesaj veren bir şeyle de karşı karşıyayız. İnananlar topluluğunun büyük sıkıntı devrini geçireceğine inanan ve buna örnek olarak Nuh'u gösteren kişiler var. Ama Nuh inananlar topluluğunu değil, büyük sıkıntı zamanında dünyada kurtulacak olan insanları temsil eder. Tanrı onları koruyacaktır. Bunlar kimdir? İsrail'in 144 bini ve ayrıca Yahudi olmayan uluslardan büyük bir kalabalıktır. Bu kişiler büyük sıkıntı rüzgarları yeryüzünde esmeye ve mahşerin dört atlısı at sürmeye başlamadan önce İsrail ulusundan 144 bin ve Yahudi olmayan uluslardan büyük bir kalabalık olarak mühürleneceklerdir. Nuh bunları temsil etmektedir. Dostum, Tanrı sizi büyük sıkıntı sırasında koruyabilir. Ama sorun Tanrı'nın sizi koruyabilip koruyamayacağı değildir. Tanrı'nın ne söylediğidir ve Tanrı inanları yanına alacağını söyler. Philadelphia'daki inanlar topluluğuna Vahiy 3. bölüm 10. ayette şöyle diyor. Sözüme uyarak sabırla dayandın. Ben de yeryüzünde yaşayanları denemek için bütün dünyanın üzerine gelecek olan denenme saatinden seni esirgeyeceğim. Hangi saat dünyayı deneyecektir? Kutsal kitapta sözü geçen tek saat büyük sıkıntı dönemidir. Hem Yahudiler hem de Yahudi olmayan uluslardan oluşan bu büyük kalabalık korunacaktır. Ve Nuh işte bu kişileri temsil eder. Hanok inanlar topluluğunu temsil eden adamdır. Hanok tufanı yaşamamıştır. Yukarı alınmıştır. Nuh'un gemisinde değildi. Tanrı onu Nuh'un gemisine koyabilirdi ama koymadı. Tufan sırasında Hanok'u koruyabilirdi ama bunun yerine onu oradan aldı ve inanlar topluluğu içinde aynısını yapacaktır. Hanok inanlar topluluğunu temsil etmektedir. İmanı sayesinde Hanok göklere götürüldü diyor. Kutsal kitabın başka çevresinde yukarı alındı denir. Bunu seviyorum çünkü bir şeyi bir yerden alıp bir başka yere koymak anlamına geliyor. Hanok yaşamın bir alanından bir diğerine alınıp götürülmüştü. Bunu tanımlayabilmenin en iyi yolu pazar günü kilisedeki kutsal kitap çalışmasından gelen küçük kızın anlattığı şeydir. Annesi bugün öğretmeniniz size ne anlattı diye sormuş. Küçük kız bize Hanok adlı bir adamdan bahsetti demiş. Bunun kutsal kitabı öğreten iyi bir çocuk çalışması olduğunu görüyoruz. Annesi Hanok'a ne olmuş diye soruyor. Bunun üzerine küçük kız annesine şu hikayeyi anlatmış. Hanok çok uzun bir zaman önce yaşamıştı ve Tanrı her gün gelip ona Hanok benimle yürüyüşe çıkmak ister misin diye sorarmış. O da evet Tanrım seninle yürüyüşe çıkmak istiyorum dermiş. Bunun üzerine her gün Tanrı Hanok'un evine gelir ve Hanok Tanrı'yla yürüyüşe çıkarmış. Bir gün Tanrı gelip Hanok bugün biraz yürüyüşe çıkalım. Seninle konuşmak istiyorum demiş. Bunun üzerine yola koyulmuşlar. Hanok ceketini almış. Hatta yanına sandviç bile almış ve yürümeye başlamışlar. Yürümüşler, yürümüşler, yürümüşler. Sonunda çok geç olmuş. Evden de çok uzaklaştık. Dönmeye başlasak iyi olacak demiş. Ama Tanrı, Hanok senin evinden çok benim evime yakınız. Onun için benimle benim evime gelebilirsin demiş. Ve Hanok Tanrı'yla birlikte onun evine gitmiş. Hanok'un öyküsünü bundan daha güzel nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Ve bir gün inanlar topluluğuna da böyle olacak. İnanlar topluluğu yani Hanok gibi Tanrı'yla yürüyen gerçek inanlılar bir gün onunla birlikte Tanrı'nın evine gidecekler. Rab İsa Mesih geliyor. 1. Selanikliler 4. bölüm 16 ve 17. ayetlerde şöyle der. Rab'in kendisi bir emir çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle, Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek. Sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta olanlar, onlarla birlikte Rabbi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız. İbraniler 11. bölüm 6. ayette iman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı'ya yaklaşan, onun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir der. İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek imkansızdır. Hanok, Tanrı'yı hoşnut etti. Bunu nasıl yaptı? İmanla. Dostum Tanrı'nın yoluna gelip ona inanmaya razı olmadıkça Tanrı'yı hoşnut etmeniz olanaksızdır. Tanrı'ya yaklaşan onun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir diyor. İbranilere mektupta ödüller hakkında pek çok şey söylenmiştir ve bunun nedeni de asıl vurgunun Mesih inanlı yaşamında oluşudur. Yukarıda bizim safımızda olan diri bir kurtarıcımız oluşunun ışığı altında Mesih inanlı yaşamı yaşanmasının bir ödülü olacaktır. Ama kurtuluş bir ödül değil, bedava verilen bir armağandır. Ödülünüz için çalışırsınız ama kurtuluşunuz için değil. Kurtuluş imanla gelir ve Mesih inanlısının yaşamı yani yürüyüşü de imanladır. Hanok iman aracılığıyla Tanrı'yla yürüdü.